Ayrım 38, geri sayım, Robert Ludlum, sayfa 412. Bahreyn'in tehlikeli olacağından korkan Julian Guiderone Paris'e gitti ve nerede olduğunu, orada ne kadar kalmayı düşündüğünü Amsterdam'a bildirdi. Beklendiği gibi Matterhorn soğukkanlıydı ve mesajı açıktı. Shepherd Boy diye bilinen fosil artık hürmet edilecek adam değildi. Öğleden sonraydı ve ünlü Mountain Bulvarı'ndaki trafik yoğundu. Taksiler ve limuzinler çoğunluğu iş adamlarından oluşan müşterilerini güzel evlerin önünde bırakıyorlardı. Guiderone bir pencerenin önünde durmuş caddeyi seyrediyordu. Sonraki birkaç hafta kaosun ve dünyayı kontrol altına almak için yeni bir dönemin başlangıcı olacak diye düşündü. Aşağıdaki caddede telaşla arabalardan inenlerin çoğu finans güvenliğini kaybetmenin şokuyla yüz yüze gelecekti. Yüksek pozisyonlar sona erecek, yönetim kurulları emeklilikleri ve emekli maaşlarını iptal ederek şirketlerini daha büyük bir ekonomik felakete sokmaktansa mahkemelerle boğuşmayı tercih edeceklerdi. Jan van der Meer Matarazen'e rağmen her şey programlandığı gibi gidecekti. Van der Meer, Shakespeare'in dizesinin ne kadar derin bir anlam taşıdığını fark edemiyordu. O fantezi ya da gizli hayal düşünülüp tasarlanmalı ve sonunda reddedilmeliydi. Çünkü korkunç şey süreklilik arz ettiği için ne ilk hareket ne de erteleme kabul edilemezdi. Hemen ve topyekun koordinasyon en önemlisiydi. Endüstri ülkelerini felce uğratacak şok dalgasıydı. O şok geçici olmasına karşın birkaç hafta ya da ay çok önemliydi. Matarazzo'nun ortaya çıkıp boşlukları doldurması için bu yeterliydi. Matarazzo'nun kuşkuların her ne kadar kışkırtıcı olsa da hoş görülmeyeceğini öğrenmeliydi. Böyle şeyler Matarazzo'nun büyük zaferine giden yolda yalnızca küçük çukurlardı. Küstah piç bunu neden anlamıyordu? Telefon çalınca Julian şaşırdı. Amsterdam'dan başka hiç kimse onun Paris numarasını bilmiyordu. Bir de para ya da güzel mücevherler karşılığında seks yapan çok güzel kadınlar vardı. Ama onlar da Guiderone'nin orada olduğunu bilmiyorlardı. Masaya gidip telefonu açtı.
Evet, kartal konuşuyor Bay Guiderone.
Bu numarayı nasıl buldun? Yalnızca Amsterdam'la temas edebilirsin.
Numarayı Amsterdam'dan aldım efendim.
Peki Amsterdam'ın numarayı sana vermesini gerektirecek kadar olağanüstü ne olabilir?
Tam açıklamadım. Bunun sizin yararınıza olduğunu sanıyorum.
Kaiserslautern'a açıklamadın mı?
Duydunuz efendim. Onlara yani ona size Matarazzo ile ilgisi olmayan bir konu için ulaşmam gerektiğini söyledim. Sadık bir üye olduğum için sözüme inandı.
Kuşkuluyum. Anlaşılan artık onun üstünlük listesinde değilim.
Bu Amsterdam için aptallık olurdu Bay Guiderone dedi Washington'dan arayan kartal. Siz Shepherd Boy'un oğlu.
Evet diyerek sözünü kesti Julian. Beni neden aradın? Böylesine olağanüstü olan şey nedir?
Haber alma teşkilatında sizin nerede olduğunuz hakkında gizli bir araştırma var.
Bu saçma. Washington beni yıllar önce ölü ilan etti.
Birisi hala yaşadığınızı düşünüyor.
Dünya domuzu diye bağırdı Guiderone. Beowulf Agathe.
Brandon Scofield doğru mu?
Çok doğru. Nerede o?
Londra'da efendim.
Londra'daki adamımıza ne oldu? Emir altındaydı. Öldürün orospu çocuğunu.
Anlayamıyoruz. Amsterdam'da da durum aynı. Londra'daki adama ulaşılamıyor.
Ne demek istiyorsun?
Sanki ortadan kayboldu.
Ne?
Ona ulaşabileceğimiz tehlikesiz yolların hepsi kapalı. Langley'de elimizde olan her imkanı kullandım ama boşuna.
Ne haltlar dönüyor.
Keşke söyleyebilseydim Bay Guiderone.
Dünya domuzunun işi bu kartal dedi
Shepherd Boy'un oğlu boğuk bir sesle.
O Londra'da ben Paris'teyim. Birbirimize hava yoluyla yarım saat uzaktayız. İlk hareketi yapan hangimiz olacak?
Eğer siz olursanız son derece dikkatli olacağım. 24 saat korunuyor.
Bu onun zayıflığı kartal. Çünkü ben korunmuyorum.
29. bölüm. Brandon Scofield üstünde Savoy'un bornozuyla Thames nehrine bakan pencerelerin önünde öfkeyle gidip geliyordu.
Antonia ise servis masasından bir hafta yeteceğini söylediği kahvaltı tepsisini alıyordu. Küçük dairenin dışındaki koridorlarda silahları beyaz kahya ceketlerinin altına gizlenmiş 3 kişilik bir MI5 birimi vardı. Savoy'un gerçek elemanlarıyla aynı zamanda nöbet değiştirdikleri için onlardan ayırt edilmiyorlardı.
''Sir efendi, bizi hayvanlar ya da cüzzamlar gibi kafese kapadı.'' diye söylendi Beowulf Agathe. ''Daire biraz daha büyük olsaydı bari.''
''Büyük dairelerin daha fazla girişi var.'' Geoff bunu açıkladı. ''Neden şaşırma tehlikesine girelim?''
''Ben de ona daha fazla girişin, daha fazla çıkış anlamına geldiğini açıkladım.'' diye karşılık verdi Schofield. ''Neden bunu yok edelim?''
''Geoffrey'in isteği, onun sorumluluğundayız.''
O bizi arayabiliyor ama biz onu arayamıyoruz. Bu ne saçmalık?
Otel santralı faturalamak amacıyla edilen telefonların kayıtlarını tutuyor ve Geoffrey tarayıcılar yüzünden cep telefonlarıyla daha fazla riske girmek istemiyor. En azından sen söz konusu olunca.
Tekrar diyorum, kafese kapatıldık. Hapishanede de olabilirdik.
Oda servisinin aynı olacağını sanmam Bray. Odanın da.
''Hoşuma gitmiyor. 20 küsur yıl önce de Sir Efendi'den daha iyiydim ve hala daha iyiyim.''
''Yine de işinde çok iyi olduğunu kabul edeceğinden eminim.''
''Kendimi korumakla ondan daha iyiyim.'' dedi Schofield küskün bir delikanlı gibi. ''Kara operasyonlarının güvenliğini aşırı karmaşıklaştırıyor. Gerçek kat hizmetlilerinin kör, dilsiz ve gerizekalı olduklarını mı sanıyor?''
''Bu konuyu düşündüğünden eminim.''
Kapının çalınmasıyla Bray o tarafa doğru yaklaştı.
''Evet, kim o?''
''Bayan Downey efendim.'' diye tereddütlü bir yanıt geldi. ''Oda temizliği.''
''Ya, tabii.'' Schofield kapıyı açınca şaşırdı. İnce uzun vücuduyla dimdik bir yaşlı kadın duruyordu karşısında. Asil görünüşlü yüzüne Savoy'un mavi hizmetçi üniforması, elektrik süpürgesi ve toz bezleri pek uymuyordu. ''Gir.'' dedi Bray.
''Lütfen kalkmayın.'' dedi Bayan Downey kahvaltı masasından kalkan Antonia'ya.
''Hayır.'' diye karşılık verdi Antonia. ''Bir lokma daha yiyemeyeceğim. Hepsini alabilirsiniz.''
''Onu bir garson alacak. Ben kendimi tanıtayım. Adım şimdilik Downey. Bayan Dorothy Downey. Sağlam bir at. Kendim seçtim. Ve Savoy'un personel kayıtlarında hizmetçi olarak referanslarımla birlikte kayıtlıyım. Bu komik. Çünkü otel standartlarına göre bir yatağı bile doğru dürüst yapamam. Gerçekte ben şifreciyim ve şu anda Sir Geoffrey Waters ile tek bağlantınızım.''
''Kör şeytan.''
''Lütfen Bray, peki size nasıl ulaşacağız Bayan Downey?''
''Bu numaradan.'' dedi MI5 şifrecisi Antonia'nın yanına gidip küçük bir kağıt parçası verdi.
''Lütfen aklınıza tutun ve kağıdı yakın.''
''Siz numaranın güvenilirliğini anlattıktan sonra.'' dedi Schofield gergin bir sesle.
''Haklı bir istek. Temiz bir hat santraldan geçmeden Savoy'un bana ayırdığı küçük odaya gidiyor. Aynı şekilde benden de Sir Geoffrey Waters'a giden temiz ve doğrudan bir hat var. Bu sorunuzu yanıtlıyor mu efendim?''
''Adımın sizin girişiniz kadar temiz olduğuna inanıyorum.''
''Bray.''
Schofield'ı sürekli olarak sinirlendiren hizmetçi Dorothy Downey'in işinde olağanüstü başarılı olduğu ortaya çıktı. Waters Brandon ve Antonia ile Roland Gardens'daki Blake's Oteli'nde sahte kimliklerle kalan Price ve Leslie Monrose arasında bilgiler gidip geliyordu. Bir bilmecenin parçaları görülmez eller tarafından yerine oturtulur gibiydi ve sonraki aşamanın stratejisi ana hatlarıyla ortaya çıkmaya başlamıştı. Myra Simond'un evinde bulunan ve daha sonra yeniden tüm detaylarıyla incelenecek olan dağınık bilgilerden yola çıkarak Amsterdam üzerinde yoğunlaştılar. Sonra McDowell'ın Wichita'daki bürosundan çalınıp kargo ile Amsterdam'a gönderilen ekipmanlar vardı. Pahalı ekipmanların makbuzsuz çıkarılmasına izin verirse sorumlu tutulabileceğini düşünen bir Atlantic Crown yöneticisi sayesinde KLM uçuş numarasını biliyorlardı. Havayolu personeli alan ve kargo ekipleri sorgulanacaktı. Birileri mutlaka bir şeyler görmüş olmalıydı. Avcılar çakıl taşlarına kadar inmişlerdi. Çünkü Schofield'ın sembolik labirentinin kapısının anahtarı Amsterdam'dı.
O kapıyı açıp arkasında ne olduğunu görmenin zamanı gelmişti. Bilgiler bir araya getirilmiş ve MI5'teki tek bir bilgisayara girilmişti. Karşılıklı ilişkiler bağlantıları ortaya çıkarmış, taşıma yönteminin belirlenmesi bunu kullananların alanını daraltmıştı. Bütün gümrük işlemleri ve muayeneleriyle uluslararası bir kargo uçağı kiralamak ortalama bir milyoner için zor değildi. Ayrıca pozisyonuna bakmaksızın K harfi olan bütün kanalları araştırmaya dahil etmişlerdi. Düzinelerle vardı ve K harfi hepsinde vurguluydu.
''Bütün kanallarda oturanların hepsinin bir listesini getir.'' dedi Sir Geoffrey yardımcısına.
''Binlerce vardır efendim.''
''Evet öyledir. Ayrıca mümkün olanlarına temel bilgileri de ekle. Gelirleri, işleri, medeni durumları şimdilik bu kadarı yeter.''
''Böyle bir liste çıkarmak haftalar sürer Sir Geoffrey.''
''Sürmemeli. O kadar zamanımız olduğunu sanmıyorum. Hollanda haber almasıyla bağlantımız kim?''
''Alan Poole, Hollanda bürosu.''
Ona siyah duruma gidip Hollanda'daki adamı aramasını söyle. Uyuşturucu ya da elmas kaçakçılığı veya onu ne rahatlatacaksa bahanesini kullanarak ne istediğimizi açıkla. Telefon şirketleri fatura kayıtları için kentleri bölümlere ayırıyorlar. Listeyi kolayca çıkarırlar ve biz de bir kurye gönderip aldırırız. Dediğim gibi başlangıç yeri orası.
Çok iyi efendim dedi yardımcı kapıya doğru giderken. Poole ile hemen görüşeceğim.
Hollanda'dan gelen bilgiler ciltler dolduracak kadar çoktu. Bir MI5 analiz ekibi bilgileri hiç ara vermeden 48 saat boyunca inceleyerek adaylığa uygun olmayanları ayırdı. Ancak en küçük bir olasılıkta olanlar bile aday bırakıldı. Sonunda binlerce kişi yüzlere inince işlem yeniden başladı. Olanların dosyalarıyla polis kayıtları bir araya getirildi, banka işlemleri incelendi, şirketler ve işyerlerinde kuşkulu işlemler arandı. Amsterdam Schiphol Havaalanı'ndaki uçuş ve yer personeli Wichita'dan gelen kargo uçağıyla ilgili olarak Hollandaca konuşan MI5 görevlileri tarafından sorguya çekildi. Bu sonuncusu sayesinde ortaya ilginç bilgiler çıktı. Örgüt notlarına göre MI5 görevlisiyle kargo ekibinin şefi arasında aşağıdaki konuşma geçti.
MI5, uçağı hatırlıyor musunuz?
Şef, kesinlikle. Kutular dolusu listesiz teknik ekipman indirdik, konşimentosu yoktu ve hiçbiri gümrükten geçmedi. Tanrı aşkına kaçak mal, hatta nükleer malzeme olabilirdi ama yetkili hiç kimse kargoyu kontrol etme zahmetine girmedi.
Kargoyu kimin aldığını, belgeleri kimin imzaladığını hatırlayabiliyor musunuz?
Bu kargo hangarının içindeki tahliye masasında yapıldı.
Tahliye masasındaki bilgisayarda Wichita'dan gelen uçağın kaydına rastlanmadı. Sanki öyle bir uçak yoktu ve oraya gelmemişti. MI5 görevlisi gümrük personeline yaptığı sorgulama sırasında notlar almaya devam ediyordu.
MI5, o gece görevde kim vardı?
Bilgisayardaki kadın, bakayım. O gece fazla kargo olmadığı için ekibin çoğu erken gitmişti.
Kim kaldı?
Buraya göre Arnold Zelft adında bir yedek.
Yedek mi?
Bir yedek ekibimiz var. Genellikle emekli elemanlar.
Bu Zelft'i nasıl bulabilirim?
Ekip listesine bakayım. Tuhaf, listede yok.
Hollanda'daki hiçbir telefon rehberinde Arnold Zelft diye birisi yoktu. Gerçekte hiç olmamıştı. Elde edilen bilgiler yüzlerce kişilik listeyi 63 adaya indirdi. Listeyi azaltma işi dosyalara, polis kayıtlarına, şirket incelemelerine, mali açıklamalara, komşulardan, dostlardan ve düşmanlardan toplanan bilgilere dayanarak yapıldı. MI5 analizcileri elemeler yaparak incelemeyi sürdürdüler. Adlar ve mekanlar artık 16'ya inince hepsi 24 saatlik gözetlemeye alındı. 48 saat içinde gözetleme ekiplerinin görevlileri tarafından birçok tuhaf olay rapor edildi. K kanallarında oturan 6 çift Paris'e gidip ayrı otellerde kaldılar. Ama santralların bildirdiğine göre birbirleriyle sürekli haberleştiler. Üç koca iş seyahatine çıkarken bunlardan ikisi akşamları kadınlarla kaldı. Biri toplantılardan sonra kendinden geçecek kadar içti ve yabancılar tarafından alınarak bir arabayla kent dışına çıkarıldı.
Adam sarhoş muydu yoksa numara mı yapıyordu?
Adayların gerisi 4 çift yaşlı bir dul kadın ve 2 bekar adamdı. Diğerleri gibi onlar da varlıklı, alt ve orta düzey devlet adamlarıyla ilişki kuracak kadar nüfuzluydular. Gelirleri karışık ve belirlenmesi güçtü. Özellikle 2 bekar adamdan biri için durum böyleydi. Kaisergracht'ta eski güzel bir malikanede yaşayan Bay Jan van der Meer kayıtlara göre uluslararası bir bankacı ve açıklanmamış holdingleri olan dünya çapında girişimci bir kapitalistti. İlk hamle bir kozmetik firmasının araştırmacısı pozundaki Hollandaca konuşan MI5 ajanları tarafından geldi. Van der Meer'in komşularıyla yaptıkları konuşmalar dinlendi. Jan van der Meer'in evine belirli bir şirketten sık sık limuzin geldiği öğrenildi. Sorulduğu zaman limuzin şirketi Jan van der Meer adında birini tanıdıklarını inkar ettiler ve öyle birinin limuzin kiraladığı hakkında bir kayıt olmadığını söylediler. Bir araştırma limuzin kiralama servisinin Argus Emlak adlı bir şirkete ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu van der Meer'in geniş iş alanlarından biriydi ve yapılan aldatmaca belki açıklanabilirdi ama tedirgin ediciydi. Daha ileri araştırma gerekiyordu, iş nereye varacaktı? İkinci yarma harekatı kısmen tesadüf, kısmen teknoloji eseriydi ve daha ileri araştırma gereğini ortadan kaldırması bakımından çok önemliydi. Evi K harfli bir kanal olan Kaisergracht'ta bulmuşlardı. Hollanda haber almasındaki bilgisayarlardan biri bir sorun yakaladı. Bu genellikle geçmiş bir veride iptal anlamına geliyordu. Buradaki iptal 25 yıl öncesine aitti. O iptali bulmak için bütün devlet ve mahkeme kayıtlarını kapsayan bir bilgisayar araştırması başlatıldı. 25 yıl incelendi. Amsterdam Adliyesi Unvanlar ve Terminoloji Bölümü araştırıldı. İkinci araştırma adliyenin arşivlerinde yapıldı ve belgeler çıkarılıp spektrografik ışınlarla incelendi. Sorun bulundu, sözcükler düzeltildi. Utrecht Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşında bir hukuk öğrencisi adını yasal olarak değiştirmiş, daha doğrusu soyadını çıkararak değişiklik yapmıştı. O günden sonra Jan van der Meer olarak bilinecekti. Artık Jan van der Meer Mata Reisen değildi. Çıldırtıcı bulmacanın son parçası yerini bulmuştu. Julian Guiderone Park Otel'deki London's in a Paravacini adıyla kaydoldu. Daha iyi kuruluşlar Paravacinileri İtalya'nın en varlıklı hanedanları arasında olduğunu biliyorlardı. İngiltere'yi ziyaret amacına açıkça söylenirse Brandon Alan Schofield ya da Beowulf Agati'yi öldürmek yerine getirmek için Matarese'nin Londra'daki adamı Leonard Fredericks'i bulmak zorundaydı. Langley'deki köstebeklerinin söylediği gibi adam ortadan kaybolmuş gibiydi. Ne var ki Fredericks gibi birisi ortadan kaybolamazdı. Geçici olarak yokluğunu açıklayacak geçerli nedenler yaratabilirdi. Ama hiçbir zaman ortadan kaybolamazdı. Şartlar ne kadar zor olsa da hizmetleri için çok iyi para alıyordu ve diğer gizli iş arkadaşları gibi Suudi prenslerini kıskandıracak bir yaşam tarzı vardı. Ama Guiderone kendini yalnızca Matarese kanallarıyla sınırlamıyordu. Kendi kaynakları ve imkanları vardı. Bunlardan biri Leonard Fredericks'in korkunç ve kaçışı olmayan bir evliliğe mahkum karısıydı. Kadının gözlenme ihtimaline karşılık Victoria Albert Müzesi'nde İslami eserlerin bulunduğu salonda buluştular. Bu ikisi de kadının ilgi duyduğu bilinen yerlerdi. ''Çok iyi biliyorsun, Leonard bana iş gezilerinden pek söz etmez.'' dedi ağırbaşlı bir kadın olan Marcia Fredericks. Müzedeki mermer bir sırada oturuyorlardı. Sergi salonu öğrenci ve turistlerle yarı yarıya doluydu. Julia'nın bakışları girişten ayrılmıyordu ve en ufak bir gözetlenme kuşkusunda kadının yanından hemen ayrılmaya hazırdı. Ekonomik inceleme gezisi bahanesiyle Paris'teki zevk merkezlerinden birine gitmiştir. Ne zaman döneceğini söyledi mi? Hem de çok kesin, yarın, her zamanki gibi hazır oldayım. Kesin söylemesinin nedeni buydu. İş yerinden gelecek bir çift içim rosto pişiriyorum. Evliliğinizdeki mutsuzluğa rağmen çok kibarsın. Çok kötüyüm. Son 2 yıldır benle uyuyor. Cüretkar değil mi? Çok.
Dinle Marcia, dedi Guiderone. Leonard'ı görmek zorundayım ama o görüşeceğimizi, hatta benim Londra'da olduğumu bilmemeli.
Benden bir şey duymayacak.
İyi. Park Hotel Inn'de kalıyorum. Paravacini adıyla.
Evet, bunu daha önce de kullanmıştın, diye sözünü kesti Bayan Fredericks.
Leonard döndüğü zaman eve gelmeden önce seni arar mı?
Tabii, emirler vermek için.
Seni arar aramaz bana telefon et. Arabayı hala kendisi mi kullanıyor?
Tabii, uğrayacağı yerler olabilir, boynuzlu piç.
Sen aradıktan sonra onu yolda durduracağım. Yemeğe geç kalabilir.
Marcia Fredericks hafifçe dönüp Julian'a yalvararak baktı.
Ne zaman gidebileceğim baycı? Bir hayatım yok. Sanki cehennemdeyim.
Kuralları biliyorsun, hiçbir zaman, şu anda kesinlikle olmaz.
Hayır, bilmiyorum. Yalnızca kurallar olduğunu biliyorum. Leonard söylüyor. Ama ne olduklarını ve neden olduğunu bilmiyorum.
Kocanın eve fazladan getirdiği parayla ilgili olduğunu kesinlikle biliyorsun.
Beni hiç ilgilendirmiyor, diye sözünü kesti kadın. Ve o parayı kazanmak için ne yaptığını hiç bilmiyorum.
Guiderone Marcia'nın gözlerine baktı ve bakışları birleşti. Bilmediğinden eminim canım, dedi alçak sesle. Biraz daha bekle. Şartların genellikle kendiliğinden düzelme eğilimi vardır. İstediğimi yapacak mısın?
Parktaki in, Paravacini.
38. ayrımın sonu. Sayfa 422.